Ayrım 5 Hakikat Meydanı Christian Jacques Sayfa 59 9. Bölüm Kırmızı boyalı üzerlerinde sahiplerinin adı çizili 1,5 dirsek boyunda dipnot 0,78 metre ve yumurta biçimindeki hububat testileri köylülerin kullandığı önemli eşyaların arasında sayılıyordu. Orta Mısır'dan getirilen kilden üretildikleri için hem hafif hem de kullanışlıydılar. Karısının eline tutuşturduğu iki testiyi alan baş heykeltıraş Aslan Userhat ağır adımlarla köyün kuzey doğusundaki hububat silolarına yöneldi. Ataları marnın içine dik açılı, dik duvarlı çukurlar açmışlar, kayalık tabanı kaplayan harcın dümdüz olmasına özen göstermişlerdi. Tahıllar özelliklerine ve sevkiyat tarihlerine göre değişik bölümlerde depolanıyordu. Mezar katibinin disiplinli yönetimi sayesinde silolar hep doluydu. Buhranın en yoğun olduğu günlerde bile hakikat meydanının ekmek yapacak buğdayı eksilmemişti hiç. İşte bu yüzden sol ekip şefi Hayı birinci silonun önünde pişkin somun pay ile kararlı Gao'nun öfkeli eşleriyle hararetli bir tartışma içinde gören Userhat çok şaşırdı. İki kadın hazmedilmesi pek de kolay olmayan kelimelerle Hay'a saldırıyor, orada öyle fütursuzca durup hububat ambarının yolunu tıkamaktan vazgeçmesini istiyorlardı. ''Mesele ne?'' diye sordu Userhat şaşkınlıkla. ''Vezir silolara el koydu.'' diye cevap verdi ekip şefi. ''Yeni bir emre kadar silolara dokunmamız yasak.'' ''El koyması yasal değil.'' diye kükredi Panep. ''Haklısın.'' diye onayladı mezar katibi. ''Yine de hırsını duvarlarından ya da eşyalarımdan çıkarmazsan sevinirim. O mektubu ben değil, vezirin yardımcılarından biri imzaladı.'' ''İyi ama Hayı bu angaryayda görevlendiren sizsiniz.'' ''Durumun aydınlığa kavuşmasını beklerken topluluğa zarar vermenin bir anlamı olmayacağını düşündüm. Silolardaki hububata gelinceye kadar elimizde ekmek ve bira yapmaya daha birkaç gün yetecek kadar hububat var. İyi de hem romatizma hem de gut nedeniyle yataktan çıkamayacaksınız. Her zamanki tedaviyi daha da yoğunlaştırıyorum dedi hastasını muayene etmeyi bitiren Işık. Yine de iki günden önce ayağa kalkamazsınız. ''Demek General Mehi'ye tek başıma gideceğim.'' dedi Panep. ''Bu haksızlığa bir son vermek, gelecekte de böylesi saçmalıkların tekrarlanmasını önlemek ona düşüyor.'' ''Biraz diplomatça davranmaya çalış. Bu yönetim hatasından başka bir şey olamaz.'' ''Bir resim ya da heykel yaratırken.'' diye omurdandı Panep. ''Bizim hata yapmaya hakkımız yok ama.'' Panep hızlı adımlarla yürüyor, bir yandan da batı yakası baş yöneticisine kendini haklı gösterme fırsatı tanımadan onu iyice sarsmanın doğru olacağını düşünüyordu. El koyma ilanını onun gözleri önünde yırtacak, sonra da çektikleri sıkıntıların tazminatı olarak zaman geçirmeden köye birinci sınıf kozmetikler gönderilmesini isteyecekti. Baldırında ıslak ve yumuşak bir dil hissetti. ''Kapkara, senden bana eşlik etmeni istediğimi hatırlamıyorum.'' Köpeğin kocaman kahverengi gözleri yalvarır gibi bakıyordu. Hakikat meydanı ile yönetim binası arasındaki yolun tam yarısında 50 yaşlarında iri yarı ve tıraşsız bir adam kesti Panep'in yolunu. ''Selam arkadaş, güzel bir gün öyle değil mi?'' ''Bu sana bağlı. Seninle biraz sohbet etmek istiyordum.'' ''Seni tanımıyorum, üstelik acelem de var.'' ''Pek dostça davrandın, söylenemez.'' ''Yolumdan çekil, tekrar ediyorum, acelem var.'' ''Doğrusunu istersen arkadaşlarım da sohbete katılmak istiyor.'' Buğday tarlasından fırlayan adamlar Panep'in çevresini sardı. Panep 9 kişi saydı. Hepsinin de birbirine benzediğini gördü. Aynı yapı, aynı duruş, aynı basık alın. Her birinin elinde tahtadan sopalar vardı. ''Görüyorsun ya,'' dedi tıraşsız olanı, ''sakin olup başkalarının canını sıkmamak daha iyi olurdu. Oysa sen kafamı kızdırdın. İşte o yüzden arkadaşlarımla birlikte sakin olmayı öğreteceğiz sana. Olabildiğince sakin. Eğer bir kelime söylesem, durumu düzeltebilecek tek bir kelime.'' Çete reisi şaşırdı. Bir kelime mi? Hangi kelime? Hücum. Kapkara fırladı, dişlerini tıraşsızın koluna geçirerek tiz bir çığlık atmasına neden oldu. Panep en yakındaki herifin üzerine atıldı, adamın göğsüne kafa attı, sonra yana çekilerek sopa darbesinden kaçtı. İki yumruğunu birleştirerek saldırganın boynunu kırdı. Kaburgalarına şiddetli bir darbe alınca düşecek gibi oldu. Ayakta kalabilmek için acıya karşı inanılmaz dayanıklılığından yararlandı. Diziyle rakibinin çenesini dağıttı. Ne var ki bir sopa sol omzuna indi. O zaman karşısındaki çetenin yakın dövüş sanatında tecrübeli adamlardan kurulmuş olduğunu anladı. Böğründen vurulunca yere attı kendini, ağır bir adamı hayalarından tutarak kaldırdı, diğer iki arkadaşının üzerine fırlattı. Vahşi bir hayvan gibi atıldı, yerdekilerden birinin burnunu topuğuyla ezerken belinde bir acı duydu. Kapkara avını bıraktı, Panep'in işini bitirmeye hazırlanan haydudun baldırına saldırdı. Adam şaşırdı, elinden düşürdüğü sopayı Panep kaptı. Bakışları bullanık, üstü başı kan içinde ayağa kalkmayı, elindeki sopayı başının üzerinde çevirmeyi başardı yine de. ''Gidiyoruz!'' diye bağırdı reisleri. Ayakta kalanlar bayılanları topladı, çete bir kırlangıç sürüsü gibi dağılıp yok oldu. Kapkara arkalarından koşmayı isterdi doğrusu. Yine de Panep'in yanında kalmanın daha doğru olacağına karar verdi. Bu fedakarlığının karşılığını uzun uzun okşanarak aldı. Nöbetçiler batı yakası merkezi yönetim binalarından bulunduğu avluya giren, üstü başı yırtık ve kan içindeki devi görünce kısa kılıçlarını kaldırdılar. Korkudan beti benzi atan bir katip elindeki papirüs tomarlarını düşürdü. Hızla koşarak üstünün yanına sığındı. Kapkara homurdanıp dişlerini gösterdi. Yeni bir kavgaya hazırdı hani. ''Ben hakikat meydanı zanaatkarlarından cesur Panep'im. Derhal General Mehi ile görüşmek istiyorum.'' Dev adamın ünü köyünün duvarlarını çoktan aşmıştı. Bu nedenle askerler karşılarındaki zanaatkarın tek başına bir manga askerin hakkından gelebileceğini iyi biliyorlardı. ''Gidip haber vereyim.'' dedi işlerinden birisi. ''Burada bekle, köpeğine de sahip ol.'' Bekleyiş fazla sürmedi. Konuğunu karşılamaya gelen Mehi'nin üzerinde en son moda giysiler vardı.
''Panep, ama siz...''
Üzerime saldırdılar. Elleri sopalı 9 kişi, üstelik köylü falan da değillerdi.
''Ne demek istiyorsun?''
''Dövüşmeyi bilen profesyonellerdi.'' Mehi'nin yüzü karardı.
''İşte korktuğum başıma geldi.''
Panep dikildi. ''Beni öldüreceklerini biliyordunuz demek.''
''Hayır, tabii ki hayır. Ama elimdeki raporlar silahlı Libya çetelerinin çölü geçtiklerini, soygun yapmak için bu bölgeye geldiklerini bildiriyor. Bu haydutların hemen yakalanması için devriyeleri iki katına çıkaracağım. 9 kişi. Üstelik onları yenmeyi başardın öyle mi?''
''Kaçtılar. Bazılarının kemikleri kırıktı.''
''Seni revire götüreyim.''
''Bilge kadın bana bakar. Sağ ekip şefi olarak sizi ciddi bir sorun hakkında uyarmaya geldim. Görevimin önemini göz önünde bulundurarak benimle daha ciddi olun, senli benli konuşmaktan da vazgeçin.''
''Tamam, tamam, yazıhaneme gidelim.''
Mehi kapkaranın peşlerine takıldığını görünce durdu.
''Bu köpek dışarıda bekleyemez mi?''
''Kapkara cesur ve soylu bir savaşçıdır, benimle gelecek.''
''Anlaşıldı.''
Panep Mehi'nin iddialı vazolar, zevksiz resimlerle süslediği yazıhanesini hiç beğenmedi.
''Oturun Panep.''
''Gerek yok.''
''Susamışsınızdır.''
''Adalete susadım, evet.'' General gözlerini şaşkınlıkla açtı.
''Şikayet ettiğiniz nasıl bir adaletsizlik?''
''Hakikat meydanındaki silolara el konulması.''
''İyi ama bu dediğiniz tümüyle yasa dışı.''
''Oysa bize vezir yardımcısının imzaladığı bir belge gönderdiler.'' Mehi Panep'in masanın üzerine bıraktı, kan ve terden lekelenmiş belgeyi dikkatle inceledi.
''Bu belge sahte.'' dedi sonunda. ''Böyle bir vezir yardımcısı yok.''
10. Bölüm. Mehi o sabah 5 saatten bu yana inanılmaz bir tutkuyla avlandığı papirüs ormanında balıkçılar, ördekler ve çavuş kuşlarına karşı korkunç bir katliama girişmişti. Ne var ki bu katliam Panep'i dinlerken güçlükle gemlediği sinirlerini yatıştırmaya yetmemişti işte. Konuşmamaları için ağırlıklarınca altın ödemek zorunda kaldığı, çoktan Libya sınırındaki görevlerinin başına gönderdiği 9 asker. Ne kadar güçlü olursa olsun bir zanaatkar böylesine deneyimli 9 kişiyi de nasıl baş edebilir? Oysa Serkiyet Han'ın planı kusursuz işlemişti. Sahte bir el koyma belgesiyle Panep köyün dışına çıkarılmış ve tehlikeli bir haydudun yolunu kesip ortadan kaldırmakla görevde bir manga askerin tuzağına düşürülmüştü. 1'e karşı 9, Panep'in en ufak bir kurtulma şansı bulamayacağı açıktı yani. Tek bir açıklama vardı. Panep ışık taşından yayılan insanüstü bir güce sahipti. O taşın enerjisiyle besleniyor, sonra da karşısında kimsenin duramayacağı bir güçle savaşıyordu. Bu düşünce Mehi'nin hakikat meydanındaki inanılmaz hazineye sahip olma tutkusunu daha da arttırdı. Lonca'nın güçlüklere göğüs germesini, en zor sınavlardan bile başarıyla çıkmasını sağlayan o taştı işte. O taş Lonca'nın elinde bulunduğu sürece en kusursuz planlar bile başarısız kalmaya mahkumdu. Hakikat meydanının resmi koruyucusu Panep'in isteklerini karşılamakta en ufak bir tereddüt bile göstermemişti tabii. Hatta o isteklerin ötesine de geçmiş, mezar katibine resmi bir özür mektubu göndererek yönetimin acınacak yanlışını unutturabilmek için güzellik ürünleriyle dolu şişeler, şarap dolu testiler armağan etmişti. Kraliçe Tausert'in güzellik ve zarafeti başbakan bayı büyülüyordu. Kraliçe günün her anında pırıl pırıl parlıyor, kuyumcu Tuti'nin üstün yeteneğinin ürünü olan sade mücevherleriyle baş döndürüyordu. İkinci Seti'nin anısına sadık kalmış, bir daha evlenmemişti Tausert. Kararlılıkla ama inat etmeksizin Sipta taraftarlarıyla sürtüşmeksizin Mısır'ı yönetiyordu.
Firavun'un sağlığı düzeldi mi başbakan?
Maalesef hayır Haşmet Mehapları, Firavun yine de eskilerin yazılarını okuyup tapınağın bilgeleriyle konuşabildiği için o kadar mutlu ki durumundan yakınmıyor.
Devlet işlerini tamamen unuttu mu?
Size tümüyle güveniyor.
Bu da beklenen bir şeydi, öyle değil mi?
Bay gözlerini indirdi. Yaşlı Setnaht bugünlerde fazla hareketli diye sürdürdü kraliçe sözlerini. Muzaffer Set anlamına gelen adı beni özellikle endişelendiriyor. Duruma hakim misin?
Tümüyle değil Haşmet Mehapları, o ihtiyarın sözünün çok ağırlığı var. Kocanızın ölümünden sonra kesilen Set hanedanının devam etmesi gerektiğini düşünüyor.
Neler söylüyor?
Mısır'ın güç yitirdiğini, sizin orduyla gerektiği gibi ilgilenmediğinizi düşünüyor.
Ona kalırsa Suriye ve Filistin'de bir güç gösterisinde bulunmak gerekliymiş.
Gerçekten de bu bana uygun bir siyaset anlayışı değil. İktidarı zorla ele geçirmeye kalkacak kadar hırslı olduğunu düşünüyor musun?
Setnaht ölçülü ama kararlı bir adamdır. Bu yüzden onu ciddiye almamız gerek.
Kısacası düşmanlarımız sayısı hiç azalmadı.
Maalesef hayır Haşmet Mehapları, üstelik saray halkının bugünkü yapısı iyimser olmamızı güçleştiriyor. Yine de huzur içinde hüküm sürmenizi sağlamak için istedikleri gibi hareket etmelerini engelleyip güvenlik önlemlerini olabildiğince arttırıyorum.
Kraliçenin tebessümü başbakanın kızarmasına neden oldu.
Seni şaşırtacağımı söylemiştim, hatırladın mı? Bu dünya gerçeğin sadece çok küçük bir parçası bay. Biz asıl ebedi istirahatgahımıza hazırlanmak zorundayız. Bilge kadın kraliçeler vadisindeki evimin yerini henüz belirlemedi. Yine de senin mezarınla ilgili bir karar aldım.
Başbakanın gırtlağı kurumuştu. Tek istediği ölümden uzak kraliçe Tausert'in yanında yaşamaktı.
Krallar vadisinde gömüleceksin, sadakatle hizmet ettiğin ikinci Seti'nin yanında.
Başbakanın başı döner gibi oldu. Ben Krallar Vadisi'nde ama
ülke için yaptığın fedakarlıklar böylesi bir ödüle layık olduğunu gösteriyor. Yarın hakikat meydanına gitmek için yola koyulup Lonca'ya yeni talimatımı ileteceksin. Sipta'nın milyon yıllık tapınağıyla birlikte iki mezar yapmaya başlasınlar. Biri Firavun, öteki de senin için. Haşmet mehapları size nasıl teşekkür edeceğim?
Kendin gibi kalarak bay.
Bay heyecanla titremesine rağmen içini yakan isteğini mırıldanma cesaretini buldu.
Tanrılar size firavun olarak taç giydirdiğinde Haşmet mehapları, ebedi istirahat yahımın sizinkine yakın olmasını diliyorum.
Tapınak 3. Tutmosis'in ki ile Ramesseum arasında inşa edilecek dedi sol ekip şefi Hay Bilge kadına. Panev ve mezar katibine Sipta'nın mezarına gelince. İkinci setin ilkinin biraz kuzeyinde uygun bir yer bulduk. Başbakan Bay başıyla onayladı. Her iki firavunun da hizmetinde bulunduğunuza göre diye sürdürdü Hay sözlerini. Sizin mezarınız da Sipta'nın yanında yani vadinin aynı bölgesinde kazılacak.
Süslemesiz basit bir mezardan söz ediyorsunuz değil mi?
Kraliyet ailesinden gelmeyenler için gelenek böyledir. Ama kraliçe Tauser'in belirttiği, Firavun Sipta'nın da onayladığı talimat farklı diye araya girdi Kenir. İşte hazırladığımız plan.
Birbirini izleyen koridorlar, lahit odası, süslenecek duvarlar, Bay gözlerine inanamıyordu.
İyi ama bir kral mezarı bu.
Kraliçenin arzusu böyle diye açıkladı bilge kadın.
Bu ebedi istirahatgah bir firavununki gibi kutsanamayacak kuşkusuz. Yine de içindekinin başardığı görevlere uygun güzellikte olması gerekiyor.
Başbakan Bay Mısır hizmetinde çalışmaya başladığından beri ilk kez ne söyleyeceğini bilemedi.
Burun Fenet elinde suskun neferin çekiciyle kalemini tutarak saygıyla yaklaştığı noktayı son kez gözden geçirdi. Kayaya ilk darbeyi vurarak onu yaralamayacaktı bilge kadın. Tam tersine sessizlikle korunan hayatını özgür bırakacaktı. Bu hayat da Firavun Sipta'nın ebedi istirahatgahının biçimini alacaktı.
Sobek endişeyle Krallar Vadisi'nin girişindeki nöbetçilerin sayısını arttırmış, orada yatan kralların ruhlarının sürekli olarak değişime uğradığı büyük çayır çevresindeki tepeleri bizzat denetlemişti. Panev'in uğradığı saldırıdan sonra oldukça tedirgindi. Eğer saldırganlar gerçekten de Libya'dan gelen paralı askerlerse altın bulmak umuduyla gömütlüğe girmekten çekinmeyeceklerdi. Bu yüzden Krallar Vadisi çevresindeki önlemleri arttırmaktan başka yolu yoktu. Yine de Mehi'nin anlattıklarına gözü kapalı inanmak ne derecede doğruydu. Nübyeli polis hiçbir şeyi rastlantıya bırakmamaya kararlıydı. Ama hırsından kuşkulandığı iddialı generalin gerçeği sakladığını düşünüyordu. Bilge kadının merhemleri sayesinde Panem'in vücudundaki yararlar birer anı olarak kalmıştı. Bu nedenle göğün ateşinin üzerine Set'in iki kulağı ile ağzını kazıdığı büyük kazmayı korkunç bir güçle kaldırdı. Bu basit hareketiyle arkadaşlarına işe başlamak ve eseri tamamlamak heyecanını aşıladı. Yerini taş yontucularına bıraktı. Öteki zanaatkarlar heykel, resim ve mücevher işlerini tamamlamak için bir atölye kurdular. Mucize o sırada gerçekleşti. Aletlerin şarkısı, düşüncelerin birliği, güçlerin birbirlerine eklenmesi sayesinde şantiye neşeye boğuldu. Panev'in arkadaşlarını yönetirken olabildiğince yumuşak davranması herkesi şaşırttı. Herkesin işini büyük bir ciddiyetle denetledi. Fikir ayrılıklarını hiç sabırsızlığa kapılmadan çözümledi. Her konuda örnek oldu.
Nefer onu manevi evlat olarak seçerken yanılmamış dedi Somurtkan Karo.
Deveyi görmeden paçaları sıvamayalım dedi Çakal Unes.
Panev şimdilik kendine hakim oluyor. Yine de doğası çok geçmeden üstün gelecektir.
Yanılıyorsun diye itiraz etti kararlı Gav. Ekip şefi olarak görevlerinin bilincinde.
Sen düş görüyorsun diye mırıldandı Burun Fenet.
Hiç de değil diye araya girdi güçlü Nat. Ben ki Panev'in en güçlü rakibiydim. Sorumluluğun onu olgunlaştırdığını, onu bu göreve getirmekle yanlış yapmadığımızı düşünüyorum. Kenhir kayaya oyulmuş koltuğuna yerleşip çalışmaların gelişmesini izlemeye başladığında yüzünden düşen bin parçaydı. Gece gördüğü kabusun etkisinden kurtulamamış sabaha kadar uykusuz kalmıştı. Şimdi de önündeki saatlerin bir felaket hazırladığından emindi. Bu felaketlerden birincisi öğleye doğru halat kasa yerinden doğrulamadığını söyleyince gerçekleşti.
Belim tutuldu diye yakındı yüzünü buruşturarak. Panep hemen yaklaştı.
Bilge kadından öğrendiği yöntemi uygulayarak taş yontucusunu koltuk altlarından kavrayıp kaldırdı. Omurlarının doğru hizaya gelerek enerjinin hayat ağacı diğer bir deyişle omurilik boyunca dolaşmasını sağlamaya çalıştı.
Birkaç gün dinlenmeye ihtiyacı olacak dedi Panep mezar katibine.
Birkaç dakika sonra işi bırakma sırası pişkin somun paya geldi.
Bileğim burkuldu dedi pay, sarmam gerek.
Kenir giderek şişen bileğe bakarak başını sallarken araştırmacı İpuy'un çığlığını duyup irkildi. Sağ ayağı güçlü Nalt'ın elinden kaçırdığı büyük kazmanın altında ezilmişti.
Arkadaşları zavallı adamın çevresini sarıp bir sedyeye yatırdı.
Neredeyse şantiyenin lanetli olduğunu düşüneceğim diye homurdandı somurtkan Karo.
5. ayrımın sonu. Sayfa 70.